Ayrım 39. Zavallı. Timur Soykan. Sayfa 395. Cevdet'in itirafı karşısında afallamıştı Erdal. Yine de ondan çok görgü tanığına inanıyordu. Onun tarifine göre katil Cevdet olamazdı. Boynunu omuzlarında aşağıya eğmiş adamı gösterip onu dinle diyerek haddini bildi. Kurt bürodaki polislerden birini ifadeyi yazması için odaya çağırdı ve bilgisayarını ona bıraktı. Oğlu devlet için terörist olan inşaat ustasına katip polis önce adını soyadını sordu. Erdal saatlerdir bu adamın adına hiç ihtiyaç duymamasına şaştı. Yaşar'dı ismi. Sabaha karşı anlattıklarından çok daha tutuk ve o kadar inandırıcı olamadan gördüklerini tekrarladı. Kurt da aynı Erdal gibi katilin eşkaline takılıp kaldı. Defalarca tetiği çekenin cüsseli tarifine sorularla direndi. Ama Yaşar Usta ısrarcıydı. İri yarı bir adamdı. Allah Kur'an çarpsın eminim diye ezikliğinden sıyrılıp konuştu. Kurt susturuculu silahla polisi de öldürüldü. Henüz gazetelerde yazılmadan bu adamın bunu bilmesine şaşıyor, mana veremiyordu. Kurt ifadenin tamamı yazıldıktan sonra telefonu tuşlayıp Cevdet'i aynalı odaya getirmeleri talimatını verdi. Katip polis ifadenin çıkışını bilgisayardan almıştı ama Kurt tanıktan şüphe ettiğini belli eden sorularına devam etti. Bu cahil adamın haksız çıkmasını arzuluyor ve onda açıklar arıyordu. Gözlerinin bozuk olup olmadığını bile sordu. Erdal yumruklarını sıkarak onun ihtiyacı olan gerçeğe saplanıp kalmasına sabretti. Gürkan'ın işine geleni değil, delikanlı gibi gerçeği ara sözünü Kurt'a söyleyebilmek isterdi. Kurt'un baskısıyla kendi adından bile emin olamayacak bir hale gelmiş, Erdal'ın verdiği güvenden de yoksun kalmıştı inşaat ustası. Önüne konulan tanık ifadesine ne yapacağını bilemeden baktı. Katip adının yazdığı yeri imzalamasını söylediğinde itiraf etti. ''Okumam yazmam yoktur.'' Kurt derin bir nefes çekip görgü tanığını aşağıladı. Onun inandırıcılığından büyük bir parça kopartan cehaletine sevincini gizlemeye çalışıyordu. Katip Yaşar Usta'nın baş parmağını beyaz kağıdın üzerindeki imza bölümüne bastırırken fakir adamın kokusundan rahatsız olup yüzünü ekşitti. Yaşar Usta varlığından utanıyordu besbelli, kara yüzünde ter damlaları birikiyordu. Telefon çaldı, açmasıyla kapatması bir oldu Kurt'un. Gidiyoruz dedi. Katil aynanın karşısında bekliyordu. Odadan çıktıklarında 10 polis gözlerini agresif şeflerinden kaçırıyor, en öndeki masada oturan ergin ise zavallı tanığa ırkçı ve tehditkar bakıyordu. Erdal öfkesini iri cüssesine doldurdu ve ikisinin muntazam uyumunu tattı erginin üzerine atılırken. Baş parmağı ile diğer parmaklarının arasına biriken gücüyle erginin boğazını kavradı. Encik gibi inledi, gözlerinde zavallı çırpınışı kaldı sadece. Ortakları masalarından ayaklanmıştı ki Kurt "oturun lan" diye aykırdı ve Erdal'ın yakasına yapışıp "bırak" dedi. Erdal erginin yalvaran bakışlarına katili olabilecek kadar nefretle baktı ve parmaklarını gevşetti. Kurt Erdal'ı iterek dışarı çıkardı. İfade odasına girdiklerinde Cevdet ayakta duruyordu. Yüzünün yarısındaki şişlik inerken morluk koyulaşmış karaya dönmüştü. Yaşar Usta düşük omuzlu, kara kuru adamı görür görmez "bu değildir Allah'ıma kitabıma bu değil" dedi. Kurt onca delille tezat görgü tanığına tahammül göstermedi. "Nereden biliyorsun lan? Bir kilometre öteden görmüşsün." Şahit cesaretini topladı, hep korktuğu devlete kekeleyerek ısrar etti. O polis kadar iri yarıydı. Arabadan bile zar zor indi. Bu çelimsiz. Onun tanıklığını dinlerken bile açıklarını bulmak için saldıran Kurt, cahil tanığın soruşturmasına vurduğu bu darbeye dayanamıyordu. Görgü tanığını omzundan tutarak "dışarı çık, orada bekle" dedi. Kapıyı kapattıktan sonra Erdal'a bunca işinin arasında onunla uğraşmaktan muzdarip olduğunu sesinin sert vurgulu tonuyla belli etti. "Bak, biliyorum çok zor. Bu aşağılık herif beni öldürse ben de Allah'a isyan ederdim. Tetiği çekecek başka kulun yok muydu diye. Ama bu herif işte. Dün ifadesi aldıktan 2 saat sonra yeniden ifade vermek istediğini söyledi. Bütün bildiklerini bir bir anlattı. Cüneyt Gazioğlu emri verdi, vurdun diyor. Silahı saray burnuna atmış, yer gösterme bile yaptırıldı gizlice. Dalgıçlar şimdi silahı arıyor. Evinde Gürkan'ın fotoğrafı bulundu, kalemle çevresi çizilmiş. İhbarda yazanların topu doğru çıktı. Herif beni öldürüyordu be, daha ötesi var mı? Bir şarjör boşalttı üzerimize. Adam 20 yıldır bunların tetikçisi. Gürkan bulunca planlarını hemen saldırdılar. Kaos planını bugün bir gazete manşetine koymuş. Bütün taşlar yerine oturdu artık. Erdal gözleriyle odanın dışını işaret etti. Yalan mı söylüyor? Ne zoru var, niye söylesin? Kurt acemi polise meslek hayatında aldığı en önemli derslerden birini anlattı. Bak, bir cinayeti 10 tane adam görür, hepsi farklı bir şey anlatır. Ben neler gördüm, tanıklara kalsa işimiz yandık. Eliyle alnını ovuşturarak bu sohbetin manasızlığına zor katlandığının altını çizdi ve senden bir şey istedi mi? Sürüyle tip sadece polislerden bir şeyler kopartmak için şahidim filan der, istediğini alır. Sonra bakarsın olayı bile görmemiş diye ithamda bulundu. Erdal hiçbir şey istemedi dedi, pes etmiş halde. Israr edebileceği hiçbir sözü kalmamıştı artık. Cevdet halen aynanın karşısında bir direk kadar hareketsiz duruyordu. Uzaktan bile kayış kadar sert olduğu anlaşılan teninde şımarık gülümseme kıvrımları kaybolmuş, yerini yorgun bir boşluk almıştı. Odaya giren bir polis koluna girene kadar hiç kıpırdamadı. Sonra tasmasından tutulmuş bir köpek gibi dışarı çıktı. Onun bu halini izlerken sordu Erdal. Cinayetten bir gün önce Gürkan'la buluştuğunu da anlattı mı? Kilyosa onunla mı gitmiş? Kurt zanlının sadık bir köpeğe dönüşmüş halini zevkle izlerken konuştu. Yok, ben onunla daha önce buluşmadım diyor. Gürkan'ı çok önemli şeyler söyleyeceğim diye Cüneyt Gazioğlu çağırmış oraya. Arabayı, silahı, susturucuyu filan da o vermiş Cevdet'e. Herif anlatıyor kameralara yakalanmadan nasıl oraya gideceğini, cep telefonunu evde bırakması gerektiğini filan hep bu Cüneyt pezevengi söylemiş. Gündüz zaten o güzergâhtan gelmişler olay yerine. Nasıl yapacağını detayına kadar anlatmış. Bu da yüzünü bile görmedim, hemen çıkartıp silahı bastım tetiğe diyor. Bana sorarsan Cüneyt Gazioğlu'yla buluşmuştu o gece. Çok önemli belgeler vereceğim hesabı tezgahı bir gece önceden kurdu. Erdal ikna olmaya çok yakındı. Odanın kapısına kadar yürüyüp koridora çıktıkları birkaç saniye içinde şüphe, kendisinden kurtulmanın bu kadar kolay olmadığını gösterdi. Yeni bir soruyla omuzlarına asılmıştı. İnşaat ustası ailesinin unuttuğu bir küçük çocuk gibi koridorun ortasında tedirgin duruyordu. Kurt giderken Erdal onu kudurtacağını bilmesine rağmen sordu. Sormak zorundayım. Cevdet kütük gibi hareketsiz duruyordu, sanki burada değilmiş gibi. Uyuşturucu karşılığında mı itiraf etti? Kurt'un çökmüş gözlerinden öfke fışkırdı. İki adımla burnunun dibine kadar yaklaştı Erdal'ın. Zanlılarını suçlamalarla boğup konuşturmayı yöntem bilmiş adam buna karşı çok dayanıksızdı. Bu sözünü senin acına veriyorum. Başkası dese yemin ederim ağzını burnunu kırarım. Konuştukça öfkesi katlanarak büyüdü. Sıktığı dişlerini birden bırakıp haykırdı. Ne sanıyorsun lan sen beni? Sen polissin, biz torbacı mıyız lan? Herif bağımlı. Malı almadı bu hale geldi işte. Ben çok gördüm bunlardan. Öfkesi koridordaki hayatı durdurmuştu. Herkes korkunç sesin geldiği yöne dönüp kalmıştı. Odalardan onlarca polis fırlayınca hayat yeniden akmaya başladı. Erdal acizliğe sığınıp binlerce geri adım atmak istedi ama bunu yapamıyordu. Gürkan'ın ölümünden sonra yaşadığı değişime şaşırarak dimdik durdu Kurt'un karşısında. Yaşadığı acılar gururunu büyütmüştü. Kurt'un haykırdığı küfürlere sırtını dönüp gitti. Görgü tanığının kamburu büyümüştü. Koridorun köşesinden iki büklüm onu takip ediyordu. Emniyetin merdivenlerini inerken şüpheyi bastırdı pişmanlık. Kuşkularının ağır bedelini düşünmeye başlamıştı. Aslı olmasa hayatında kimseyle paylaşmak istemezdi ruhundaki gelgitleri. Bir sağlamaya muhtaçtı şüphesi. Cep telefonunu aceleyle tuşladı. Aslı'ya nerede olduğunu sordu, evdeydi. Bir görgü tanığı bulduğunu söylediğinde Aslı lütfen onunla konuşmam lazım diye sabırsız atıldı. Cevdet'in sorgusunu izledikten sonra bütün gece kitaplarının içine gömülmüştü. Erdal içine düştüğü boşlukta kıvranırken o acısını dizginleyebilecek bir amaç edinmişti. Suçlu profillerinden çözmeye çalışıyordu Cevdet'i ve onun aşkının katili olup olmadığını. Erdal geliyoruz diyerek telefonu kapattı, sesinde sevincini gizlemeye özen göstermişti. Otoparka indiklerinde devletin kendisine hayatı zindan edeceğinden en ufak şüphesi kalmamış Yaşar Usta 30 katlı saf çimento evine dönmek istiyordu. Ben otobüse binerim dediğinde Erdal devlet rolünü oynadı. Henüz bitmedi, seninle konuşması gereken biri daha var. Ricası yoktu, emir veriyordu. Cahil adam arabaya uslu bir çocuk gibi oturdu. Otoparktan çıktıklarında arabanın üzerine gürültüyle döküldü yağmur. O kadar karanlıktı ki Erdal gündüz vakti farları açtı. Yıldırımlar onlardan korkusu azaldığından beri daha az düşüyordu ve artık ölüm daha uzaktı. Aslı'nın evine girerken Yaşar Usta yün çorabının yırtık olduğunu bilmenin çekingenliğinde ayakkabılarını çıkardı. İçeri girdiğinde ayak parmaklarını bükerek gizlemeye çalıştığı delik çorabının önüne Aslı terlik koydu. Islak ayaklarını aceleyle içine sokup utancını gizledi. Erdal Aslı'nın öldürülen polisin sözcüsü ve polis olduğunu söyledi. İnşaat ustası mutfak masasında bir sorgulanan değil misafirdi gördüklerini anlatırken. Genç kadın tek soru sormadan dinledi. Erdal telefonu açınca tanığın koyulaşan sohbetini bozmamak için aceleyle kalktı ve evin en uzak köşesinde yanıt verdi. Mustafa'ydı arayan ve emniyette yarattığı kargaşaya karşı her zamanki sakin ses tonuyla konuşuyordu. ''Gelecek misin şubeye?'' ''Bilmiyorum, belki uğrarım.'' ''Bak Erdal, kurt çıldırmış, ben yanına gittim.'' anlattı. ''Eğri oturalım, doğru konuşalım, ben hak verdim adama.'' ''Öyle şeyler söylemişsin, sineye çekilecek gibi değil.'' Ama şikayetçi olmayacak, o da anlıyor seni. Erdal, adam itiraf etmiş, bülbül gibi ötmüş. Biraz önce öğrendim, silahı da bulmuşlar saray burnunda. El sıvaplarında barut çıkmadı ama ifadesinde eldiven taktığını söylüyor zaten. Dosya şimdi bize gelecek, sonuna kadar gidilmezse ben namerdim. Erdal mutfaktan Kürt aksanlı tanıklığı duyuyordu ve kendini iki arada sıkışmış hissetti. Cinayet silahı zanlının anlatımıyla bulunduktan sonra şüpheye mahal yoktu ve şüphelerden kabullenişe bir saniyede ulaştı. Aslı'nın çirkin ve cezalandırılamaz katilden kurtulma çırpınışına aynı şekilde kendine acıdı. Sadece tamam diyerek telefonu kapattı. Aslı ile gerçeği kabullenemeyecek acizliklerinde buluşmuşlardı. Aslı sabırla Yaşar Usta'nın gözünden bütün hikayeyi dinledikten sonra yumuşak sesiyle yanıtları içini yakacak sorular soruyordu. Erdal salondaki koltukta elleri başının arasında acısına mesleğiyle merhemler bulmaya çalışan güzel sesi dinledi. Zavallı halini onun kelimelerinden daha fazla dinlemeye dayanamadığında mutfağa yürüdü. Bulduğu ilk boşlukta gitmeleri gerektiğini söyledi. Aslı minnetle uğurlarken Erdal'a gülümseyerek baktı. Erdal Gürkan öldürüldükten sonra ilk kez mutluluğu Aslı'nın yüzünde görüyordu ve bir dudak kıvrımındaki sevincin bir insana bu kadar yakışmasına hayret etti. Aynı Gürkan gibi güldüğünde çevresinde ışıktan bir hale yayılıyordu. Aslı katil Cevdet değil, hiç şüphem yok dedi, içini ferahlatan heyecanla. Erdal onun coşkusuna kıyamadı ama onun şevkine ortak olabilecek kadar iyi rol de yapamazdı. Aslı ikisine dair hüznünü hemen anladı, bileğini kavrayıp neler oluyor diye sordu. Erdal konuşuruz sonra diyerek gitmeye çalıştı. Aslı ince parmaklarıyla sıktı bileğini, kaşlarını kararlılığına büktü, göz bebeklerine gücü doldurdu. Şimdi söyle. Erdal'ın artık yok edebileceği bir neşe kalmamıştı. Aksine kahredici bir merak bırakırdı arkasında konuşmazsa. Parmaklarıyla gözüne bastırıp anlatmaya başladı. Herif her şeyi itiraf etmiş, söylediği yerde silahı da buldular. Anlattıkları da ihbar mektubundakilerin aynısı. Kurt ile tartıştık sabah, o emin. Mustafa aradı biraz önce, doğru söylüyor aslında. Mesele sadece katil değil, arkasındakileri, o tetiği çektirenleri bulmak önemli. Daha cezasını bulması gereken çok kişi var. Aslı derin boşluğun içine yuvarlanmıştı ama direndi. Hayır demişti ki Erdal sözünü kesti. Bak, katil köpeğin o halinden eser kalmamış artık. Buraya gelmeden teşhis için çıkardılar, layığını buluyor, havası sönmüş. O umursamaz hallerinin yerinde yeller esiyor. Bağımlı herif, gebersem de kurtulsam haline gelmiş bir gecede. Aslı ikna olmadı ve sadece dünün travmasından kurtulma çırpınışlarında olmadığını sakin konuşarak anlatmaya çalıştı. Erdal dedi. Adını söylemesi içini şefkatle okşadı Erdal'ın. Aslı dolu dolu bakan gözlerini sevecen dikti göz bebeklerine ve devam etti. Bak, o adamın çilesi umurumda değil. Onu dinlerken anladım katil olmadığını. Gürkan'ı öldüren o değil. Benim yaptığım iş yurt dışında bir bilim. Bunun üzerine yıllardır okuyorum. Tanığın tek anladığı, Erdal'ın artık kendisine inanmadığı, kadının ise şahitliğine itibar ettiğiydi. Cesaretini topladı ve doğru söylüyorum, Kur'an çarpsın doğruyu konuştum diye atıldı. Aslı biliyorum dedi. Erdal kendi tanığına bakmadı bile. Sadece onun yanında konuşmalarının doğru olmadığını hissettirdi Aslı'ya. Emniyete gitmem lazım, sonra konuşuruz. Aslı öfkeyle büktü dudaklarını, küçük burun delikleri genişledi. Erdal ve tanık merdivenlerin basamaklarında her adımda kısalarak kayboldu. Erdal'ın suskunluğundan onun için değersizleştiğini anlamıştı görgü tanığı. Sessiz yolculuk Çimento Gri isimdeki dev binanın önünde bitti. Yoksulluğun bütün kirini ve yorgunluğunu üzerinde biriktirmiş adam kurtu haklı çıkardığını bilmeden konuştu. Kurban, sen ne istedin ben yaptım. Benim senden tek bir isteyeceğim var. Kurtun senden bir şey istedi mi sorusu kulağında çınladı Erdal'ın. Şüphesinin son gardı düşüyordu. Gözlerini yumarak yumruğu bekledi. Onu dövdüğünden habersiz konuştu Yaşar Usta. 1,5 yıldır benim oğlandan tek haber yok. Dağda öldü mü kaldı mı, kurda kuşa yem mi oldu bilmeyiz. İçimizi kemirir durur böyle. Sen polissin, belki bir haber öğrenirsin. Direksiyona dayadı dirseklerini, iki elini alnına yapıştırdı. Eskiden olsa bu kadar bencil davranmazdı, hoyrat yargılamazdı hiç kimseyi. Sevilmek önemli olurdu ama değildi artık. Uzayan sessizlikte yavaşça çevirdi öfkeli yüzünü oğlu terörist adama. Kara kalın kaşları, kara gözleri endişeliydi şark kurnazının. Zamanın olağan dingin akışının içinden fırladı Erdal'ın develi. Paltosunun yırtık yakasını kavrayıp çekti. Diğer eliyle çektiği silahının namlusunu alnında hissetti Yaşar Usta. Erdal tısladı. Adam gibi katili bile göremedin değil mi? O kadar uzaktan sadece silahı, bir de yerdeki izleri sildiğini gördün. Ama benden bilgi alacaksın ya, öyle katil iri yarı diye uydurdun. O yakalanan katile sırf bunun için o değil dedin. Benden oğlun hakkında bilgi almak için. Kürtçe bağırıp namluya alnını vurdu Yaşar Usta. Parmağı tetiğe dayandı Erdal'ın. Emniyete açık olsa patlardı silah. Türkçe tekrarlıyordu Yaşar Usta. Sak ulan, vur, öldür. Ölümden bile öteydi sabahtan beri içinde ezildiği devletin korkusu. Kurşundan korkmuyordu devletten korktuğu kadar. Erdal'ın silah tutan bileğini büküp çullandı cüssesi kendisinden iki kat büyük polisin üzerine. Kürtçe tükürüklerle suratına haykırdı. Çünkü artık sadece kendi onuruyla konuşuyordu. Erdal anlamadığı dilin altında ezilip kalmıştı. Tek üstünlüğünün ırkçılığı ve karşısındakinin yoksulluğu olduğunu bile fark edemeyecek kadar kıt zekalıydı. Yaşar Usta arabadan inip sözlerini anlamasına gerek olmayacak kadar değersiz adamı ardında bıraktı. Birkaç ay sonra milyonlarca liraya satılacak yoksul evine yürüdü. Erdal'ın ne söyledin, ne dedin bağırışlarına dönüp bakmadı bile. Kamburu yoktu kendi dilinde devlete sövüp giderken. Kürt amele kadar cesur değildi devletin polisi. Masasına oturduğunda yiğitliğinin bedelini ödeme tedirginliğinde bekliyordu. Sadece tek kişi olduğu için kayıp Ayşe ile oyalanıyordu. Saatlerce muhtar ile çarşaflı kadının geçtiği kareleri geri alıp izledi bilgisayarında. Kara çarşaf içindeki kadının topalladığından emin oldu da içinde küçücük bir heyecan bile duymadı. Emel düşünce aklına bir anlığına ferahladı. Ne arzu ne ihtiras hissetti. Aslı'ya arzularından tek kaçışıydı Emel'in şefkati. Simitçiyi ve mendilci çocukları izleyerek süper kahramanlığının keyfini sürdü. Süleyman yanına gelip iyi misin diye sorduğunda geçiştirdi. Adnan büroya girdiğinde içinde biriken öfkeyi ona kusmanın arzusunu duyumsadı. Sürüleceğinden habersiz koltuğunu sağlama aldığını zannediyordu Adnan. Şeften öğrendiklerini söyleyerek onu alaşağı etmenin hayalini kurdu ve kendi derdine düşerek bundan vazgeçti. Kurta diklenişinin bir bedelinin olacağından emindi. Erdal mobese kaydının geniş açısını geri aldı. Görüntüyü tekrar akıttığında daha önce defalarca gördüğü ama algılayamadığı detayı yakaladı. Muhtar ile kara çarşaflı kadının ekranda bir saniye görünüp kaybolmasından hemen sonra eski model siyah Mercedes geçiyordu yoldan. Biraz ileriden onların gittiği yöne yavaşça ilerliyordu. Bu şeyhin arabasının aynısıydı. Diğer kameralardan arabanın plakasını yakalamaya çalışırken çalan her telefondan kurtun intikamı diye korkmayı bile unutmuştu. Saatlerce uğraştı ama arabanın tamponunun altında hafif eğilmiş plakadaki rakamları gören tek bir kayıt bile yoktu. Bilgisayar ekranından yorulmuş gözlerini kaldırdığında büronun boşaldığını fark etti. Göz kapaklarındaki ağırlığı bedeni zor taşıyordu. Ölü evine gitmekten başka çaresi yoktu. Karanlığın içinde tepelerinde büyük ışıklar yanan toplu konuttan çok toplama kampına benzeyen siteye girip park ederken Gürkan'ın son izleriyle yeniden yüzleşmeye cesareti yoktu. Arabada uyumayı bile düşündü. Duş alması ve üzerindekileri değiştirmesi gerekmese bunu yapardı. Çaresiz indi arabadan. Gürkan'ın acı hatırası yanında yürümeye başladı. Her adımında Gürkan'ın daha önce tam o yerde ettiği bir laf, yaptığı bir şaka, bu berbat siteyle ilgili bir yakınması aklına geliyordu. Asansöre bindiğinde gözlerini hafif kısarak yakışıklılığını seyretmesi o kadar yakındı ki öldüğüne inanmak imkansızdı. Eve girer girmez televizyonu açtı ve karşısındaki gürültülü çekyata uzanarak uyumaya çalıştı. Gürkan öldürüldüğünden beri kendi yatağına bir kez bile yatmamıştı. Uykuya dalmak üzereyken gözleri kapalıydı ama Aslı'nın gülümseyen dudakları belirdi. Özlem duydu onun hüznüne. Güzelliğinin detaylarını kovmaya çalışamayacak kadar bilinçaltına teslimdi. Neyse ki uyudu ve onun hayalini kovmak zorunda kalmadı. Sabahleyin de hatırlamayacaktı bu büyük günahını. 39. ayrımın sonu. Sayfa 405.